Ayrım 25, Kayıp Sicil, Erdoğan'ın Çalınan Dosyası, Soner Yalçın, Sayfa 226. ABD sözde Irak'ı diktatörlükten kurtaracak, demokrasiye geçişini sağlayacak, ülkeye barış ve huzur getirecekti. Elbette asıl niyetini biliyoruz. Irak petrollerini küresel pazarlara açmak, İsrail'in güvenlik sorununu çözmek, kendi ekonomik krizini sonlandırmak. Başarılı oldu mu? Hayır. Saddam'ı devirdi devirmesine ancak Irak'ı yönetebilme kapasitesine sahip Maliki dışında birini bulamadı. İsrail'i daha güvenli kılacaktı. Aksine Irak'ı İsrail'in can düşmanı İran'ın etki alanında bir ülkeye dönüştürdü. Ekonomik krizini sonlandıracaktı. Irak'ta savaş için 2 trilyon doları aşan bir para harcamakla kalmadı. Borçları ve bütçe açığıyla tarihin en derin ekonomik krizine girdi. Çekiliyordu, ABD kaybetmişti ve ülkesine dönüyordu. Kürt halkına ABD'nin onu kurtaracağına dair sunulan Kürdistan hayali fos çıkmıştı. Bu yeni şartlar PKK'yı yeniden Türkiye'ye mecbur bıraktı. Evet, PKK stratejisini değiştirmek zorundaydı. Artık kendisine Türkiye'de bir alan açmak zorunda olduğunu anladı. Yeni bir devlet kurma amacıyla kurtulmak istediği Türkiye, bugün bölgede Kürtlerin nefes alabileceği tek toprak parçası. Haliyle PKK'nın Türkiye'de siyaset yapabileceği bir projeye ihtiyacı var. İşte PKK ve Erdoğan için Kürt açılımı bu ihtiyaçtan gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün güzel şeyler olacak diyerek başlattığı açılımın adı sonra demokrasi açılımı ve en sonunda milli birlik projesi oldu. Açılım koordinatörü olarak tayin edilen İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ellerinde hali hazırda bir proje olmadığını, süreç içinde atılacak adımları belirleyeceklerini söyledi. Kapalı kapılar ardında polis akademisinde hükümete yakın gazetecilerle açılım toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası Hasan Cemal ve Cengiz Çandar hükümetin Abdullah Öcalan ile görüştüğünü yazılarında belirttiler. Açılım 19 Ekim 2009'da bir yol kazasına uğradı. Erdoğan'ın yurt dışındaki ve dağdaki Kürtlere Türkiye'ye dönme çağrısı yapmasının ardından Öcalan'ın talebiyle bir grup PKK'lı Habur'dan ülkeye giriş yaptı. Habur'da kurulan çadır mahkemesine gelen PKK'lılar pişman olmadıklarını söylemelerine rağmen pişmanlık yasası uygulanarak serbest bırakıldı. Binlerce DTP'li sınırdan geçen PKK'lıları gösterilerle karşıladı. Görüntüler hükümete karşı tepkileri arttırdı. Açılımda ilk perde kapandı. Fakat Öcalan'ın her hafta avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamalardan İmralı'da görüşmelerin her şeye rağmen sürdüğü ortaya çıktı. Öcalan açıklamalarında devlet yetkilileriyle müzakereler yaptıklarını defalarca söyledi. Kendi pozisyonunu "ben devlet ile PKK arasında aracıyım" sözleriyle tarif etti. Bu arada MHP lideri Bahçeli Öcalan ile görüşmeler yapıldığını iddia ettiğinde Erdoğan çok kesin bir dille reddetti. Tarih 21 Ağustos 2010. Erdoğan bizim terör örgütüyle masaya oturduğumuzu söyleme şerefsizliğini yapanlar ispatlayamazsanız müfterisiniz dedi. 3 gün sonra tarih 24 Ağustos 2010. Erdoğan biz siyasi iktidar olarak hiçbir zaman bir terör örgütüyle görüşme yapmayız. Şu veya bu şekilde çeşitli kurumlarıyla bu tür bazı münasebetler gerekirse devlet onu kendisi yapar. Mesela devletin istihbarat kurumu vardır. Bu bir istihbarat görevidir. Bu görevde nedir? Bazı kilitleri açmak içindir, çözmek içindir. Bunları yapar ama hiçbir zaman siyasi irade kalkıp da muhatap alıp masaya oturmaz dedi. Böylece Erdoğan isim vermese de Öcalan'la devletin görüştüğünü ve bu görüşmeleri MIT'in yaptığını kabul etti. Aslında Erdoğan dile getirmiyordu ama olayın aslı dünya medyasında zaten yer alıyordu. Alman Die Welt gazetesinde yayımlanan bir Wikileaks belgesi, AKP hükümeti ile PKK arasında gizli müzakerelerin çok önceden başladığını ispatladı. Bir diğer kripto. Bağdat kaynaklı 13 Mart 2008 tarihli ABD raporuna göre, Erdoğan PKK ile müzakereler için MİT Müsteşarı Emre Taner'i görevlendirmişti. Belgede ABD'nin Irak Büyükelçisi ile Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin görüşme notları yer alıyordu. Talabani Büyükelçi Ryan Crocker'a 2008 başında gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin ayrıntılı bilgiler veriyordu. Erdoğan Taner'i Aralık 2007'de görevlendirmişti. Erdoğan kendi kamuoyuna söylemediğini Talabani'ye bir bir anlatmıştı. O da doğal olarak hamisi ABD elçisine söylüyordu. Talabani'nin iddiasına göre TSK görüşmeleri öğrenmiş ve bir oldu bittiyle Kuzey Irak'a girmişti. Emre Taner zor durumda kalmıştı. Kriptonun en önemli gerçeği şuydu. Talabani Erdoğan ve Gül ile görüşmesinde PKK'ya af meselesinin konuşulduğunu, her iki liderin de PKK'ya aftan yana olduğunu aktarıyordu. Türk kamuoyu bunları hiç bilmedi. Bitmedi. Talabani'nin ifadelerinde ilginç bir ayrıntı daha vardı. Emre Taner PKK ile dağda görüşmek istemişti. Ancak PKK güvenlik gerekçesiyle bunu kabul etmemişti. Demek Oslo bu seçenekler arasında seçilmişti. Nitekim tarih 14 Eylül 2011. PKK yöneticileri ile MİT arasında Norveç Oslo'da yapılan görüşmenin ses kaydı internete düştü. Kayıtlardaki ifadelerden bugün MİT müsteşarı olan dönemin Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Hakan Fidan'ın başbakanın görevlendirmesiyle PKK yöneticileriyle görüştüğü ortaya çıktı. Hatta MİT Öcalan ile PKK yöneticileri arasında mektup alışverişine aracılık yapıyordu.
Bizim terör örgütüyle masaya oturduğumuzu söyleme şerefsizliğini yapanlar ispatlayamazsınız, müfterisiniz diyen Erdoğan bu sözünü bir daha tekrarlamadı.
Son noktayı 2012 yılında şöyle koydu. PKK ile görüşen o arkadaşı ben gönderdim. Sıkıntısı olan varsa bana söylesin. Bir politikacının bu kadar kolay yalan söylemesini yorumlamak bu kitabın yazarının uzmanlık alanına girmiyor. Devam edelim. Görüşmenin sızması Oda TV'de olduğu gibi bilgisayara dışarıdan girilerek olmuştu. Bu sanal saldırıyı yapanlar başlık da koymuştu. Görüşmelerin iç yüzü Erdoğan'ı yakacak. Sızıntı sonrası medyadaki az bilenler korosu yorum yapmaya başladı. Üstelik bunlardan biri bir dönem Başbakan Erdoğan'ın danışmanlığını yapan Akif Beki idi.
MİT PKK görüşmesini MİT sızdırdı.
O dönemde Silivri cezaevindeydim. Oda TV'ye yazılar kaleme alıyordum. Şöyle yazdım. Önce Akif Beki yazdı, ardından İsmet Berkan gibi diğerleri benzer görüşü tekrarladı. MİT PKK görüşmesini MİT sızdırdı. Peki MİT PKK görüşmesini MİT kayıt altına almış mı? Bakın soru bu kadar basit. Evet, MİT görüşmede kayıt yapmış mı veya ortam dinlemesi yapmış mı? Akif Beki ve diğerlerinin yorumlarını yapmadan önce bu bilginin peşine düşmeleri gerekmiyor muydu? Akif Beki gibi Başbakan Erdoğan'a yakın bir köşe yazarı bunu MİT'ten sorup öğrenebilirdi. Yaptı mı? Bu konuda hiçbir bilgi yok, sadece yorumlar var. Bilgi temelli olmayan ve sürekli sezgilere dayalı bir tartışma var ülkemizde. Bunu daha çok Ergenekon, balyoz ve benzeri davalarda gördük. Ve ister istemez sezgi temelli tartışmalara, yani onların diliyle, düşünceleriyle ve kuşkusuz komplo teorileriyle yapılan polemiklere girdiğinizde işin içinden çıkamıyorsunuz. Bilgi yok, tartışması var. Deniyor ki MİT sızdırdı. Peki neden sızdırdı? Amacı ne? Türkiye'de gerek MİT gerekse Genelkurmay'da böylesine bir sızdırmaya kalkışacak bir akıllı hala var mı? Her yer istihbarat açısından kevgire dönmüşken bu risk göze alınır mı? Aslında bu tartışma Türkiye için önemli bir konuyu aydınlatabilir. Kim dinliyor, kim sızdırıyor? Daha önce eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner gibi onlarca üst düzey askeri dinleyip sızdıranlarla MİT PKK görüşmesini dinleyip sızdıranlar arasında bir bağ var mı? Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un Brüksel'deki konuşmasını ortam dinlemesi yapıp sızdıranlarla MİT PKK görüşmesini dinleyip sızdıranlar aynı kişi ya da grup mu? Dikkat ediniz dinleyenler, sıkı korunan genelkurmay başkanlarını bile yurt dışında rahatlıkla takip edip dinleyebiliyor. Habertürk gazetesi yazarı İhsan Bal hem köşesinde hem de televizyonda MİT'çilerin belge sızdırmasına örnek olarak MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun sızdırdığı belgeleri gösterdi. Altını çizdiğimiz bilgi meselesine yine dönmek gerekiyor. Açık ve net bir bilgi. Kozinoğlu Oda TV'ye bilgi, belge sızdırmadı. Onlar virüslü spamle geldi. O halde bu bilgi bizi şu soruya götürüyor. Oda TV'ye Kozinoğlu belgelerini virüsle gönderenlerle MİT PKK görüşmesini sızdıranlar aynı grup mu? Bu çevrenin Hüseyin Gülerce ile başlayıp Ali Ünal ile devam eden Başbakan Erdoğan'ı kibirlilikle, kendini beğenmişlikle eleştirmelerinin sebebi nedir? Erdoğan ile cemaat arasında neler oluyor? Evet, bilgi olmadan yorum olmaz. Bakalım. Hükümetin ilk döneminde Erdoğan'ın cemaate ve onun gizli polisine ihtiyacı vardı. Erdoğan'ın 2011'de artık iktidarını perçinlediği için cemaate muhtaç kalmaması ve onu dışlaması cemaatin tepkisine mi yol açtı? Bu son kaset cemaatin gücünü Erdoğan'a kendini hatırlatması mı? 19 Eylül 2011 Oda TV. Bu yazıyı kaleme aldığım tarihe tekrar bir daha bakınız. Bu yorum gökten zembille inmedi, sorunsuz gazetecilik olmaz. Farkımız bu ve kuşkusuz bilgisiz olmaz. Denir ki Stalin herkesi izletti, Sibiryalara sürdü, devleti istihbarat bilgisiyle ceberrut yönetti. Ardından herkes istihbaratın beyni Beria'yı işaret etti. Peki GRU, GPU, OKPU, NIKUT, NKGB, KGB gibi isimlerle Sovyetler Birliği istihbarat alanında dünyanın en başarılı ülkesi nasıl oldu? Bu kurumlar nasıl başarılı oldu? Bu başarıyı, yöntemleri sanıyor musunuz ki Bolşevik Ekim devrimiyle edindiler? Yanılırsınız. Korkunç Ivan'ın Oprichniki, Büyük Petro'nun özel bürosu, Ivan Nikola'nın 3. şubesi vardı. Bakınız, kişiler değilse de devletin yöntemi, uygulamaları, DNA'sı öyle kolay değişmiyor. Bugün Büyük Prusya, Almanya'yı kuran kişi olarak Başbakan Bismarck'ı bilirsiniz. Genelkurmay Başkanı Moltke'nin büyük katkısından bahsedersiniz. Wilhelm Stieber'in adını duydunuz mu? Prusya'nın efsanevi istihbaratçısıydı. Nazilerin gizli istihbarat servisi Abwehr'in altını kazırsanız Prusya tarihinin istihbarat çalışmalarından çıkardığı dersleri görürsünüz. Kuşkusuz Alman gizli servisi BFV, BND bugün bu mirasla çalışmaktadır. Fransa, İngiltere içinde durum farklı değildir. Uzatmayayım, gelelim bize. Osmanlı istihbaratını uzun yıllar, 14. 17. yüzyıllar arası Venedik'e bıraktı. İlk istihbarat örgütünü ne zaman kurdu bilir misiniz? İngiliz Büyükelçisi Stratford Canning'in çabasıyla 19. yüzyıl sonunda. Başına da Rum Cividis Efendi'yi getirdi. Sonra dedikoducu Cividis'i atıp Ermeni çevrelerin baskısıyla Baron C'yi getirdi. O da bilgileri el altından Viyana'ya satınca kurum tamamen kapatıldı. İkinci Abdülhamit'in istihbarattan anladığı Yıldız Sarayı'na gönderilen jurnallerdi. İstihbaratçılar 17 Kasım 1913'te Teşkilat-ı Mahsusa'yı kurdu. Fakat o da kısa süren varlığını istihbarattan çok eylemleriyle sürdürdü. Kurtuluş Savaşı'nın istihbarat müdürü şair yazar Hamdullah Supi Tanrı Över'iydi. Türkiye tarihinin kurumsallaşmış ilk istihbarat teşkilatı, Alman Genelkurmay İstihbarat Servisi eski başkanı Albay Walter Nikolai'ye 100 bin lira karşılığında kurduruldu. Yıl 1926. Türkiye tarihinde tıpkı Osmanlı'da olduğu gibi istihbarat hep içe dönük oldu. Dış istihbarat dönemin müttefik ülkelerine göre kimi zaman Almanya'ya, kimi zaman İngiltere'ye ya da son 60 yılda olduğu gibi ABD'ye ihale edildi. İçeride ise sadece komünist avı yapıldı. Yani işte tartışmamız, konuşmamız gereken budur. Bizim istihbarat teşkilatımızın tarihsel mirası olmadığı için yurt dışındaki görüşmemiz sızdırılabilmektedir. Ve hala şaşkınlıkla kimin sızdırdığını, ne amaçla sızdırdığını değerlendiremiyorlar. Bilgi sahibi değiller. Başbakanından köşe yazarına kadar herkes komplo teorileri üretmektedir. Asıl işler acısı halimiz budur. Asıl üzerinde durmamız gereken siyasetin gölgesinden kurtarıp dürüst, normal, tarafsız istihbarat kurumunu nasıl kuracağımız ve nasıl başarılı kılacağımızdır. Asıl zorluk budur. Asıl zorluk acemilikten kurtulmaktır. Yoksa daha çok sızdırmalarla karşılaşırız. Ve daha çok bilgiye değil sezgiye dayanan kim sızdırdı lotosu oynarız. Dipnot 22 Eylül 2011 Oda TV. Oda TV'de konuyla ilgili yazdığım ikinci yazıydı bu. Sonra dönemin Hürriyet Ankara temsilcisi Metehan Demir, MİT'ten aldığı bilgiyi yazdı. MİT görüşmeyi kaydetmemişti. Sızdıranlar kimdi? Bir isim üzerinden gidelim. Tarih 17 Eylül 2011. Taraf köşe yazarı Emre, yani Emrullah Uslu şunu yazdı. Devlet Başbakan da dahil bu kaydın bir yabancı gizli servisin elinde olduğunu biliyordu. Bunun kritik bir zamanda sızacağını da bekliyordu. Bu kritik zamanı seçimler öncesi olacağını tahmin ediyorlardı ama bu tahmin doğru çıkmadı. Çok büyük olasılıkla da kaydın bir yabancı ülke gizli servisinin elinde olduğu bilgisinin Türk muhataplarıyla paylaşılması operasyonun düğmesine basıldığı tarihtir. Herkes kaset şimdi neden internete düşürüldü sorusunu soruyor. Ama asıl soru şu, devlet ve PKK liderleri yabancı bir ülkede görüşmeler yaparken bu görüşme kayıtlarının bir yabancı ülke gizli servisinin elinde olduğu ve seçimler öncesinde sızdırılabileceği fısıltısı neden yayıldı? Neden ta biz gazetecilerin kulağına kadar geldi bu bilgi? Emre Uslu kafa karıştırıyordu. Cemaat mensubu yazarlar yabancı bir istihbarat birimi demeye başladılar. Çünkü o yabancı ülke çözüm istemiyormuş. Sızıntı olunca ne olacaksa. Neyse konu bu değil. Sızıntıyı kim yaptı? Ama önce bir anımsatma yapayım. 17 Aralık 2013'te Erdoğan'a yönelik polis operasyonu sürecinde Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç dedi ki, emniyetten atılma insanlar tweetlerinde 4 ay önce, 5 ay önce güler mi, ağlar mı, barışır mı bilmem ne derken İçişleri Bakanımızın yani Muammer Güler oğluyla yani Barış Güler ilgili bir takım işaretleri vermişler. Biz bugün farkında oluyoruz. Arınç polislikten ayrılan ve Ergenekon balyoz operasyonları konusunda kamuoyunu etkilemek için kurulan Taraf gazetesinin köşe yazarı Emre Uslu'nun 12 Ağustos 2013'te attığı tweet'i ifade etti. Bakan çocuklarının adları yolsuzluklara karışmışsa kim güler kim ağlar? Demek Emre Uslu'nun farkına yeni vardılar. Emre Uslu'nun ABD dosyasını Oda TV'de yazıp TSK'ya karşı kirli fotoğraflar, videolar, haberler buradan gönderiliyor dediğimizde bizi Silivri cezaevine kim soktu? Erdoğan'dan Arınç'a tüm AKP'liler hakkımızda neler dedi? Sıradan zalim kötülükle işbirliği yaptılar. Nasıl mı? Bülent Arınç 17 Aralık operasyonunu yapan ekipten kaçakçılık şube müdürü Tuğrul Turhal'ı tanıyor mu? Bülent Arınç Yusuf Ziya Özcan'ı anımsıyor mu? Özcan'ın bu operasyonla ne ilgisi var diyebilir. Öyle ya, hükümetleri döneminde YÖK Başkanlığı 2007-2011 yaptı. Şimdi Polonya Büyükelçisi. Ne de olsa Ahmet Davutoğlu'nun danışmanıydı. Kazın ayağı öyle değil. Önce Özcan'ı yazayım sonra Tuğrul Turhan'ı. Yusuf Ziya Özcan 1973'te Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinden mezun. Devlet bursuyla 1978'de ABD Chicago Üniversitesi'ne gitti. 1981'de ODTÜ'de öğretim üyesi oldu. 1992-1994'te Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesiydi. Dönüşünde ODTÜ'de sosyoloji bölüm başkanlığına kadar yükseldi. Özcan'ın akademik çalışma başlıkları arasında polis ile ilgili konular da ön sırada yer aldı. Polis okullarında dersler verdi. Cemaatle burada tanıştı. Özcan 2000'de Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı ile birlikte ODTÜ'de Uluslararası Güvenlik ve İnsan Hakları Araştırma Merkezi kurdu. Üzerinden çok zaman geçmedi. Bu kez Özcan'a benzer bir enstitüyü ABD'nin Kuzey Teksas Üniversitesi'nde kurma teklifi geldi. Ve kısa zaman sonra da Kuzey Teksas Üniversitesi'nde Turkish Institute for Police Studies, TIPS, polis eğitimi için Türk Enstitüsü kuruluşu gerçekleşti. Aynı yıl hemen 65 polis eğitim için Teksas'a gönderildi, arkası geldi. Arınç o dönemde hiç sormadı. Neden Teksas Üniversitesi Türk polisini eğitmek için enstitü kurdu? Neden Türkiye'den gelen polislere bizzat burs vermektedir? Neden ABD'ye giden polislerin çoğunluğu Teksas Üniversitesi'nden burslu? Hangi polislerin gideceğine karar veren Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanı Recep Gültekin, Özcan'ın en yakın arkadaşı ve tez öğrencisiydi. İsmi Fethullahçı polisler listesinde yer aldı. Ne tesadüf, Emre Uslu ile birlikte köşe yazarlığı yapan Komiser Önder Aytaç'ın babası Aysal Aytaç da Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Eğitim Öğretim Dairesi'nin başındaydı. Bitmedi. Özcan'ın kurduğu TIPS, Washington'da TISD haline dönüştü. Turkish Institute for Security and Democracy, TISD. Güvenlik ve demokrasi için Türk Enstitüsü, kurucuları ABD'ye okumaya giden Türk polisleriydi. Amaçları ABD'ye gelen polis memurlarına burs, barınma ve akademi olanakları sağlamaktı. Yani TİS'de Türk polisinin ABD'de eğitilmesine yardımcı oldu. Eğitim önemli. Kim eğitti? Dersleri veren, konferanslarda konuşan Profesör Doktor Cindy J. Smith, Profesör Doktor Thomas Albert Gilly, Profesör Doktor Hans Jörg Albright, Profesör Doktor Christopher Dandecker, Profesör Doktor Chris W. Eskridge gibi isimlerin hepsi aynı zamanda ABD, İngiltere, Almanya gibi ülkelerin haber alma istihbarat teşkilatlarının projelerinde çalışıyor. TİS'de Florida temsilcisi polis Bahadır Şahin, toplantılarında FBI ve CIA bulunduğunu, polislere verilen eğitimlerde sunumlar yaptığını saklamadı. FBI CIA ile Türkiye'deki ilgili birimlerin bağlantılarına yardımcı olduklarını belirten TİST Başkanı Komiser Samih Teymur, güvenliğe çok farklı açılımlar getirecek yeni bir grup yetiştiriyoruz. Hem akademik hem uzmanlık alanı olan güvenlik biliminin altyapısı oluşuyor diyordu. 8 Mayıs 2008 Zaman. Arınç altyapının nasıl oluştuğunun yeni farkına vardı. ABD'de CIA eğitiminden geçen Türk polisi sayısı ne kadar biliyor mu? ABD dışında başka bir ülkede lisansüstü eğitim yapan polis sayısı neden sadece %2? Dipnot, polislerin ABD macerasını "Bu dinciler o Müslümanlara benzemiyor" kitabımda ayrıntılı yazdığım için burada özet geçtim. Cemaatin polisi dedikçe, yazdıkça AKP çevreleri bizi anlamadı. Polis düşmanlığı yaptığımızı sandı. Hiç kavrayamadılar. En basit soruyu sorayım. Cemaat cemiyette neden örgütlendi? Bugün biliniyor ki bıçak için keskin uç neyse cemaat içinde polis odur. Bilgisiz insanı herkes aldatabilir. Bilmek gerekiyor. Bugünkü anlamda polis hangi ihtiyaçtan, hangi koşullarda neden doğdu? Bu tartışmalarda bu soru da ihmal edilmiştir. Bu nedenle cemaatin poliste neden örgütlendiği kavranamıyor. Günlük basit siyaset tartışmaları içinde asıl meseleyi atlıyoruz. 25. ayrımın sonu. Sayfa 236.